Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 57. Ayrım. Yemek boyunca Sean her an Senten'i masanın yıldızı durumunda korudu. Storm da masanın ucunda, mesafeli ve sıkkın görünmeye çalıştı. Evet tatlım, hepsini baştan sona dinlemek istiyorum. Storm gözlerini devirdi. Öf baba, daha yeni bitirdik. Diline dikkat kızım diye uyardı onu Sean. Sonra Senten'e döndü. Seni son gördüğüm günden başla. Hiçbir şeyi de atlama. Anlıyor musun? Bir tek şeyi bile. Geri yemek boyunca içine kapanık ve sessizdi. Son haftalardaki neşesine hiç uymuyordu hali. Kahveler içildikten sonra hemen ayağa kalktı. Sean masadakilere, bizi bağışlayın çocuklar diyordu. Geri ile ikimiz Senten'i biraz sohbet etmeye götürüyoruz. Generalin çalışma odası maun lambri kaplıydı. Duvar raflarındaki kitaplar, kızıl kahverengi deriyle ciltlenmiş, sandalye ve koltuklar açık kahve, düğmeli olarak kaplanmıştı. Yerde şarkalıları, köşedeki masada Anton Van Wouw'un zarif, küçük tunç bir heykeli vardı. Garip ama heykel elinde yayıyla çöl ovalarını seyreden bir Bushman'ı temsil ediyordu. Sean prosunu sallayıp, ona masasının karşısındaki yüksek arkalı koltuğu gösterdi. Geri yan taraftaki bir başka koltuğa oturdu. Geri'yle konuştum diye söze başladı Sean. Ona Michael'ın ölümünü, o sıradaki olayları anlattım. Nasıl düğünden önce öldüğünü söyledim. Masasına oturdu, parmağındaki alyansı düşünceli bir tavırla çevirdi. Burada hepimiz biliyoruz ki bir tek yasal durum dışında Michael senin kocandı. Michael'ın da doğal babasıydı. Ama teknik olarak Michael bir kararsızlık geçirdi. Michael gayrimeşru. Kanunun gözünde o bir piç. Bu kelime Senten'i şoka sürükledi. Sessizlik uzarken yükselen puro dumanları arasında Sean'e bakıyordu. Bunu kabul edemeyiz diyerek sessizliği bozdu geri. O benim torunum. Buna razı olamayız. Hayır diye ona katıldı Sean de. Razı olamayız. Senin izninle yavrum, çocuğu ben evlat edinmek istiyorum. Senten ağır ağır ona döndü, o acele devam etti. Bu yalnızca bir formalite olacak. Dünyadaki yerini kanıtlayabilmesi için bir hukuki işlem. Gizlice, aramızda yapılacak. Sizin ilişkinizi asla etkilemeyecek. Sen yine onun annesi ve velisi olacaksın. Ben de onun vasisi olma onuruna erişeceğim. Babasının ona yapamadığı her şeyi ben sağlayacağım. Senten acıyla yüzünü vuruşturdu. Geri birden patladı. Bağışla beni yavrum ama bunu konuşmamız şart. Sean'in dediği gibi, seni Michael'ın dul eşi olarak kabul ediyoruz. Ailenin adını kullanmanı istiyoruz. Hepimiz sana sanki o tören yapılmış gibi davranacağız. Sustu, boğuk boğuk öksürdü. Bu odadaki üçümüzden başka kimse bilmeyecek. Bir de anla. İzin verir misin? Çocuğun hatırı için. Senten ayağa kalktı. Geri'nin koltuğuna yürüdü. Önünde diz çöküp başını onun kucağına dayadı. Teşekkür ederim diye fısıldadı. Tanıdığım en iyi insansınız. Bugün gerçekten babamın yerini aldınız. Bundan sonraki aylar Senten için en mutlu aylar oldu. Güvenli, verimli, şasanın kahkahalarıyla dolu geçti. Gary Courtney'in iyilik dolu varlığı hep geri plandaydı. Anna'nın daha iri varlığı ise tabii ön plandaydı. Senten her sabah kahvaltıdan önce ata biniyor, akşam serinliğinde bir kere daha çıkıp atta dolaşıyordu. Gary sık sık onunla birlikte çıkıyor, ona Michael'ın çocukluğuna ait hikayeler anlatıyor, ormanlara tırmanırlarken atları sulamak için durduklarında hep aile tarihinden söz ediyordu. Günün geri kalanı, perde ve duvar kağıdı seçmekle, evi yeniden dekore eden sanatçılara nezaret etmekle geçiyordu. Tunis Kral'ın yönetiminde hep Anna'ya danışılıyordu. Senten bol bol şasayla oynuyor, Zulu hizmetkarların onu büsbütün şımartmasını önlemeye çalışıyordu. Geriden, koca fiyatı kullanma konusunda dersler alıyor, her günkü postadan gelen imzalı davetiyelere ne cevap vereceğini düşünüyor, Morom'da yaptığı gibi Tunis Kral'ın yönetim sorumluluğunu da çoğu zaman üstleniyordu. Öğleden sonraları Şasa ile ikisi Geri ile kütüphanede çay içiyorlardı. Geri günün uzun kısmını hep kütüphanede çalışarak geçiriyordu zaten. Altın çerçeveli gözlüğü burnunun üzerinde, gün boyu yazdıklarını okuyordu Senten'e. İnsanın böyle bir yeteneği olması harika bir şey diye bağıran Senten yazıların üzerine eğildi. yazı yazanlara hayranlık mı duyarsın diye sordu Gary. Siz başka bir ırksınız. Saçma yavrum, biz de sıradan insanlarız. Yalnızca söyleyeceklerimizi başkalarının okumak isteyeceğine inanacak kadar kibirliyiz. Keşke ben de yazabilseydim. Yazabilirsin, yazın bir harika. Ben gerçekten yazmaktan söz ediyorum. Yazabilirsin diyorum, hemen bir kağıt al ve başla. Eğer istediğin buysa tabii. Ama senden ona şaşkın şaşkın baktı. Ben ne yazabilirim? Çölde başına gelenleri yaz. Herhalde başlangıç için rahatlıkla yeter. Senten'in kendini bu fikre alıştırması 3 gün sürdü. Kendini çelikleştirdi, göstereceği çabaya hazırladı. Sonra hizmetçileri çağırdı, masalardan birini limonluğa taşıttı. Kalemi eline alıp kağıtların başına oturdu. Yüreği korku doluydu. Ondan sonra her gün önüne ilk kağıdı çekerken hep aynı korkuyu tattı. Ama bu da çabucak geçti. Kelimeler kağıtlardaki beyazlığı doldurmaya başladı. Yaratıcı çabalardan gelen yalnızlık duygusunu dağıtabilmek için sevdiği birkaç şeyi de limonluğa taşıttı. Güzel bir halı, bir delf vazo, içinde Anna'nın her gün kestiği taze çiçekler, masanın üzerinde de Ova'nın çakısı. Onu kalem yontmak için kullanıyordu. Kolunun sağ tarafına içi kadife kaplı bir mücevher kutusu koymuştu. O kutuda Hani'nin gerdanlığı vardı. Parlak taşları parmakları arasında tesbih taneleri gibi kaydırıyor, taşların serinliği sinirlerini sakinleştiriyor, kararlılığını arttırıyordu. Öğle yemeğinden kalkınca çay saatine kadar hep yazı yazıyordu. Şasa ya yandaki sepette yatıyor ya da ayakları dibinde oynuyordu. Senten'in bu kağıtlara yazdıklarını hiç kimseye gösteremeyeceğini anlaması birkaç gün sürdü. Hiçbir şeyi saklayamıyordu. Her şeyi olduğu gibi yazıyor, çekingenlik göstermiyordu. Michael'la sevişmelerinin ayrıntıları olsun, okyanus kenarında ölmek üzereyken ağzındaki o bozuk balık tadı olsun, hepsi açık seçikti. Şoka kapılmadan bunları kimsenin okuyamayacağını biliyordu. Yalnız kendim için diye karar verdi. Her gün çalışma saatlerinin sonunda yazdıklarını okuyor, kağıtları Hani'nin gerdanlığının durduğu mücevher kutusunun üzerine kaldırıyor, bir başarı duygusu hissediyordu kendinde. Ama bu memnuniyetini bozan bir takım şeyler de yok değildi. Bazen geceleri yarı uyanık doğruluyor, yanında olması gereken o altın vücuda uzanıyordu. O sert, düzgün kasların temasını, o uzun ipek saçların çöl otlarına benzer kokusunu istiyordu içgüdüsel olarak. Sonra birden uyanıyordu. Karanlıkta kendinden nefret ederek yatıyor, Michael'ın, Ova'nın ve Hani'nin anılarına böylesine ihanet etmekten utanıyordu. Bir sabah Gary Courtney onu çağırdı. Girip oturduğunda ona bir paket uzattı. Bu yanında bir mektupla bana geldi, Paris'te bir avukattan. Ne diyor baba? Benim Fransızcam berbattır korkarım. Ama işin özü, babanın Morom'daki arazisi borçlarına karşılık olarak satılmış. Ah, zavallı babam. Seni öldü sanıyorlarmış yavrum. Satışı Fransız mahkemesi emretmiş. Anlıyorum. Avukat senin kurtulduğunu bir Paris gazetesinde okumuş. Durumu bana bildirmek için mektubu yazmış. Ne yazık ki Comte de Thierry'nin borçları bir hayli fazlaymış. Bildiğin gibi şato ile içindeki eşyalar yangında yanmış. Avukat bir hesap dökümü veriyor. Tüm borçlar ödendikten ve yasal giderler çıktıktan sonra, ki bu arada buna avukatın epey pahalıya patlayan ücreti de dahil, geride sana pek az bir şey kalıyor. Senten'in sağlam mülkiyet duygusu alevlenmişti. Ne kadar baba diye sordu. Korkarım 200 İngiliz lirasından biraz daha az. Ona imzalı onay yollayınca banka havalesi çıkaracak. Bereket versin ben noterim. Bu işi aramızda yapabiliriz. Havale gelince Senten paranın çoğunu %3,5 faizle Ladybird Bankası'na yatırdı. Yalnızca küçük bir kısmını yeni kapıldığı sürat zevkine ayırdı. 120 İngiliz lirasına kendine T model bir Ford aldı. Siyah, pırıl pırıl bir arabaydı. Saatte 30 mil hızla ilk defa Düzen Kral'ın bahçe yoluna saptığında tüm ev halkı arabayı seyre övmeye koştu. Gary Courtney bile kütüphaneden koşup geldi. Altın çerçeveli gözlüğünü alnına itmişti. İlk defa olarak sitem etti Senten'e. Böyle şeyler yapmadan bana danışmalısın yavrum. Tasarruflarını savurmanı istemem. Ben senin koruyucunum. Ayrıca da bir tuhaf hali vardı. Gelecek doğum günün için sana bir araba almayı düşünüyordum. Kalktın planlarımı mahvettin. Ah baba, beni affet. Bana şimdiden o kadar çok şey verdin ki. Çok seviyorum seni. Doğruydu. Bu nazik, yumuşak insanı çok sevmeye başlamıştı. Birçok bakımdan babasını sevdiği kadar seviyordu. Bazı yönlerden daha da fazla seviyordu. Saygısı, yeteneklerine hayranlığı giderek artıyordu. İnsanlığı büyüktü. Kader elinden bacağını almıştı. Sonra karısını, oğlunu da almış, ömrünün bu zamanına kadar sevgi dolu bir aileden yoksun bırakmıştı onu. Santene evin hanımı gibi davranıyordu. O akşam da planladıkları partinin konuk listesini onunla tartışarak hazırladı. Bu Robinson denen adam konusunda seni uyarmam gerek. Onu kuşkuyla davet ettim, bunu bil. Ancak Santene'nin aklı başka konulardaydı. Konuk listesine pek dikkat etmiyordu. Birden kendine geldi. Özür dilerim baba dedi. Ne dediğinizi duymadım. Korkarım dalmışım. Hay Allah diyerek gülümsedi geri. Ailenin tek hayalcisi benim sanırdım. Şeref konuğumuz konusunda seni uyarıyordum. Geri, ayda iki kere konuk çağırmaktan hoşlanıyordu. Daha sık yapmazdı bu işi. Her seferinde 10 kişi davet ederdi, fazlası çıkmazdı. Herkesin konuştuğunu duymak isterim diye açıkladı. Masanın ucunda olup bitenleri kaçırmaktan hoşlanmam. Şaraptan iyi anlıyordu. Evinde en kaliteli şaraplardan iyi bir mahzen kurmuştu. Zulu aşçısının Durban'daki kulüpten çalıp getirmiş olduğundan, evindeki davetler pek rağbetteydi. Oysa konuklar genellikle tren yolculuğu yaparak gelmek, geceyi de Tönüs Kral'da geçirmek zorunda kalıyorlardı. Bu Joseph Robinson denilen adamın, belki baronluğu var ama, böyle şeyler genellikle suçu işledikten sonra yakalanmayacak kadar kurnaz olmanın işaretidir. Serveti Cecil John'unkinden bile fazla. Robinson Deep ile Robinson Altın Madeni ona ait. Robinson Bankası da öyle. Ama ömrümde gördüğüm en hasis adam. $1000 bir tabloya harcar, sonra açlıktan ölenden bir kuruşu esirger. Aynı zamanda zorba, açgözlü, kalpsiz bir adam. Başbakan ilk defa ona ünvan vermeye kalktığında öyle itirazlar olmuştu ki vazgeçmek zorunda kalmıştı bu fikirden. O kadar kötü bir adamsa neden davet ediyoruz baba? Geri gösterişli biçimde içini çekti. Sanatım için ödemem gereken bir bedel yavrum. Ondan yeni kitabım için gerekli birkaç bilgi kırıntısı almak istiyorum. Bunları bana ancak o söyleyebilir. Onu etkilememi istiyor musunuz? Yok, hayır, hayır. O kadar ileri gitmek zorunda değiliz ama güzel bir elbise giysen fena olmaz. Senten sarı tafta seçti. Bedeni incilerle işliydi. Omuzları çıplaktı. Çöl yanığı hala tam geçmemişti Senten'in. Saçlarını yine her zamanki gibi Anna yapacak, giyinmesine de yardım edecekti. Hayatının yeni lükslerinden biri olan özel banyosundan bornozuna sarınıp çıktı. Başına da bir havlu sarmıştı. Tuvalet masasına yürürken yerde ıslak ayak izleri bıraktı. Anna yatağın kenarına oturmuş, elbisenin arka kopçalarını sağlamlaştırıyordu. İpliği ısırarak kopardı, tükürdü, mırıldandı. Beli 3 santim bollattım. Bu yemek partileri fazlaya kaçıyor küçük hanım. Elbiseyi yatağa serdi, gelip Senten'in arkasında durdu. Keşke sofraya bizimle otursaydın diye homurdandı Senten. Sen burada hizmetkar değilsin. Geri ile Anna arasında gelişen ilişkiyi görmemek için Senten'in kör olması gerekirdi ama şimdiye kadar bu konuyu açmaya fırsat bulamamıştı. Anna'nın sevincini paylaşmayı çok istemesine rağmen hem de. Anna, gümüş fırçayı kaptı. Senten'in saçlarına saldırdı. Değerli zamanımı ziyan edip masada tavuk gıdaklamaları arasında vakit mi öldüreyim? Senten keyifle güldü. İstemem, eksik olsun. Ben o sözlerden tek kelime anlamıyorum. Hem senin koca annen mutfakta o kara şeytanları kontrol ederken çok daha mutlu oluyor. Geri babam katılmanı öyle istiyor ki, bana sık sık söz etti. Bence sana bağlanmaya başlıyor. Anna dudaklarını büzdü, burnunu çekti. Bu kadar saçmalık yeter küçük hanım dedi kesin bir sesle. Fırçayı elinden bıraktı. Sarı fileyi Senten'in saçlarına geçirdi. Fena değil. Geri çekilip eserini eleştirici gözlerle baktı. Şimdi gelelim elbiseye. Gidip yatağın üzerinden aldı. Senten ayağa kalktı. Bornozu omuzlarından attı. Aynanın karşısında çırılçıplak durdu. Bacağındaki yara geçiyor ama hala fazla yanıksın diye sızlandı Anna. Sonra birden sustu. Kaşlarını düşünceli biçimde çattı, bağırdı. Senten, sesi keskin çıktı. Son ay halin ne zamandı senin diye sordu. Senten eğildi, yerden bornozunu aldı, kendini örtmeye çalıştı. Hastaydım, Anna kafamı vurmuştum, sonra iltihap. Son ay halin ne zamandı? Anna'da acıma diye bir şey yoktu. Anlamıyorsun, hastaydım, hatırlamıyor musun? Zatürre olduğum zaman da böyle aksama. Çölden beri olmadın. Anna kendi sorusunu kendi cevaplamıştı. O Almanla çölden geldiğinden beri. O melez, Alman Afrika meleziyle. Elbiseyi yatağın üzerine attı, bornozu Senten'in elinden kaptı. Hayır Anna, hastaydım. Titriyordu Senten. O ana kadar Anna'nın ortaya attığı bu ihtimale karşı gözlerini tam anlamıyla yummuştu. Anna, kocaman nasırlı elini Senten'in göbeğine dayadı. Senten bu temastan irkildi. Ona asla güvenmemiştim. O kedi gözleri, sarı saçları, pantolonundaki koca çıkıntıyla. Anna öfkeyle mırıldanıp duruyordu. Ayrılırken onunla neden konuşmadığını, ona neden kurtarıcı değil de düşman gibi davrandığını şimdi anlıyorum. Anna, daha önce de aksadı, belki de ırzına geçti, zavallı yavrum, sana saldırdı. Senin elinden bir şey gelmezdi, öyle oldu mutlaka. Senten Anna'nın sunduğu kurtuluş yolunu görmüştü. O yola adımını atması çok kolaydı. Seni zorladı yavrum değil mi? Söyle Anna'na. Hayır Anna, zorlamadı. Ona izin mi verdin? Bıraktın mı? Anna'nın mutsuzluğu korkunçtu. Öyle yalnızdım ki. Senten tabureye çöktü. Ellerini yüzüne kapattı. 2 yıldan beri kimseyi görmemiştim. O da çok anlayışlı ve yakışıklıydı. Ona hayatımı borçluydum. Anlamıyor musun Anna? Ne olur anlıyorum de. Anna kalın kollarıyla onu kucakladı. Senten yüzünü o iri memelere gömdü. İkisi de sessizdiler. Sarsılmış korku içindeydiler. Doğuramazsın dedi Anna sonunda. Aldırmamız gerek. Bu sözlerin çoku Senten'i yıktı. Tekrar titredi. O korkunç düşünceden uzaklaşmaya çalıştı. Tüns krala bir piç daha getiremeyiz. Kabul etmezler. Utancı çok fazla olur. Bir tanesini aldılar ama geriyle general ikincisini asla almazlar. Hepimizin hatırı için. Michael'ın ailesi, Şasa ve kendin için. Başka seçeneğin yok. Bu bebekten kurtulmalısın. Bu bebeği karnına eken adamı seviyor musun? Artık sevmiyorum, nefret ediyorum diye fısıldadı Senten. Tanrım hem de nasıl nefret ediyorum. O halde seni de, Şasa'yı da, hepimizi de mahvetmeden kurtul o piçten. 57. ayrımın sonu. Sayfa 417. Devamı 58. ayrımda.